Ayrım 51.
Siyasal ve toplumsal gelişmeler üzerine hükümet ilk kez Temmuz 1945'te Milli Kalkınma Partisi'nin kuruluşuna izin verdi. Önemli bir varlık gösteremeyen bu parti, tek dereceli seçim yapılmasını, cumhurbaşkanını halkın seçmesini, ekonomide özgürlüğü, dış politikada ise İslam birliğini savunuyordu. İkinci olarak Ocak 1945'te Demokrat Parti kuruldu. Daha sonraları ise Sosyal Adalet Partisi, Liberal Demokrat Parti, Çiftçi ve Köylü Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Türkiye Sosyalist Emekçi Partisi, İslam Koruma Partisi, Türk Muhafazakar Partisi, Millet Partisi gibi yeni partiler siyasal alanda boy gösterdiler. Bu partilere zamanla yenileri eklendi. Ne var ki birkaç tanesi dışında kalan partiler politika sahnesinde hiçbir varlık gösteremediler, zamanla silinip gittiler. Yeni partilerin tüzükleri onaylanırken ve açılma izni verilirken cumhuriyet ilkelerine uygunluk aranıyordu. Yeni partiler içinde örgütsel yönden en yaygın ve etkin anı Demokrat Partisi yaratmıştı. Bu partinin giderek politika sahnesine ağırlığını koymasıyla Türkiye'de önemli değişiklikler oldu. Diğer partilerin kurulmasıyla beraber artık çok partili cumhuriyet dönemi başlıyordu. Yeni parti kurulmasına izin verildikten sonra ortalığı kaplayan birçok parti cılız kaldı ve gelişemedi. Demokrat Parti'nin yanı sıra birkaç küçük parti bir şeyler yapabildi. Millet Partisi zamanla üçüncü parti durumuna geldi. Özellikle cumhuriyete karşı olan tutucu ve dinci çevreler bu partinin çatısı altında toplanmaya başladılar. Çok partili cumhuriyete geçiş ülkede siyasal ve toplumsal açılardan rahatlama sağladı. Örgütlenme hakkının tanınması ve bu hakkın cumhuriyete karşıt bulunan çevrelere kadar yaygınlaştırılması, Atatürk'ün cumhuriyetinin artık iyice güçlendiğini ve kendisine karşı takımlara hoşgörü gösterebilecek düzeye geldiğini açıkça ortaya koyuyordu. Yaklaşık olarak çeyrek yüzyıl gösterilmeyen hoşgörü artık tanınıyordu. Yeni partilerin kurulmasına izin verilmesi ve demokrasiye geçilmesi cumhuriyetçiliği de bir yeni döneme ulaştırıyordu. Cumhuriyetçilik, yalnızca Türk Cumhuriyeti'nin savunulması ve bu konuda sert önlemlerin yürütülmesi biçiminde değil, karşıt görüşlerle karşı karşıya bir düşünce savaşımını yaratmak yoluyla aynı zamanda demokrasi savaşımını da kapsamı içine alıyordu. Tıpkı cumhuriyeti bir topluma getirmek ve geliştirmek gibi, demokrasiyi de kurmak ve yaygınlaştırmak görevi cumhuriyetçi akımın görevi içine giriyordu. Demokrat Parti, bu ismi alarak Türkiye'de demokrasiye geçişin bayraktarlığını üstlenmeye çalışıyordu. Parti kısa zamanda her yerde örgütlendi. İlk girdiği seçimde meclisin 8'de 1'i oranında milletvekili çıkardı. Tek parti dönemine ağır eleştirilerle yola çıkan bu parti yavaş yavaş ezilen halk kitlelerinin desteğine sahip oldu. Yoksulluk çeken kitleler yeni partinin çatısı altında siyasal ağırlıklarını koyuyorlardı. Liberal ekonomiden yana olanlar, devletçiliğe karşı çıkanlar yeni partide yerlerini almaya başladılar. Filizlenmekte olan yeni kentli sınıf da doğal olarak Demokrat Parti'nin yanında yerini aldı. Eski dönemin siyasal baskıları altında izlenen ilerici ve aydın çevrelerde özgürlük arayışı içinde yeni partiyi desteklediler. İleride yeniden sınıfsal ayrımlara uğrayacak olan Demokrat Parti tabanını bir araya getiren ortak nitelik, o dönemin koşullarında tek parti yönetimine karşı olmaktı. Ülkenin toplumsal yapısı açısından böylesine bir birleşme geçiciydi. Nitekim yeni parti iktidara gelince ve uygulaması belirginlik kazanınca sınıfsal dengeler ve destekler değişti. Eski yönetime karşı olmanın benzer doğrultuda birleştirmek için yeterli olmadığı görüldü. Yeni arayışlar, yeni örgütlenmeler ortaya çıktı. Demokrat Parti'nin iktidara gelir gelmez kendisini destekleyen sosyal kesimin temsilcisi yazarları ve gazetecileri hapse atması bu çelişkiyi sergileyen en güzel örnektir. Demokrasi geliştikçe toplumsal ve siyasal çelişkiler nitelik kazandı. Zamanla olgunlaşan siyasal bilinç kitleleri gerçek temsilcilerini seçme yolunda güçlü kıldı. Seçim yoluyla iktidarın değişmesine kadar geçen 4 yıl demokrasiye geçiş dönemi olarak adlandırılabilir. Bu dönem cumhuriyet açısından olaylarla değişmelerle doludur. Türkiye tarihinde en hızlı gelişmelerin görüldüğü yıllar bu dönemlerdir. Cumhuriyetin ilanıyla beraber süre gelen toplumsal yapı değişikliği artık patlama noktalarına doğru yönlenmektedir. Demokrat Parti olgusu ülkedeki ekonomik ve toplumsal yapı değişikliğinin sonucu olarak siyasal alanda belirmiştir. Yeni partinin hızla gelişmesi ve bunun hükümeti bazı liberal ödünler vermeye sürüklemesi ekonomide büyük karışıklıklar yaratmıştır. Bu durumda muhalefetin seçim öncesinde çok işine yaramıştır. Ekonomik politikanın değişmesi, dış yardımların başlaması Cumhuriyet'in geleneksel yapısını da zorlamaya başladı. Bu desteği ufukta görününce Demokrat Parti'nin iş başına gelmesi kolaylaştı. Batı ile yakın ilişkiler kurma çabası, kuzeydeki büyük komşunun toprak istekleri ve boğazlar için yaptığı baskılar da Türkiye'nin demokrasiye geçişinde etkin olmuştur. Kemalist Cumhuriyet'te hızlı ve batılılaşma sürecinden yetişen yeni kuşak, Batı'nın liberal geleneğinin derin etkisi altında kalmıştır. Bu durum, Cumhuriyet'in ulusallık ilkesinden ve yönlerinden daha sonraki yıllarda bazı ödünler verilmesine yol açtı. Batı'nın etkisiyle ekonomide uygulanan yeni model, ulusal yapının dışına taştı. Cumhuriyet'in tam bağımsızlığı giderek arka planda kaldı. Batıcılık, ulusçuluğun yerini aldı. Çağdaşlaşma olgusu yalnızca batıcılık olarak ele alındı ve ne yazıktır ki, batıcılık da yetersiz öykünmecilik düzeyine indirgendi. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi, bir parti başarısının ötesinde anlamı ve boyutları olan bir olgudur. Bir anlamda, tek parti yönetiminin yıllar süren iktidarına karşı halkın genel tepkisinin patlaması biçiminde değerlendirilebilir. Seçim halkın elindeki tek silahtı ve bu da kullanıldı. Toplumun değişik ve birbiriyle ilgisi olmayan kesimleri tek amaçla birleşiyordu. Cumhuriyet yönetiminin el değiştirmesiyle sonuçlanan bu biçim aslında rejim açısından oldukça büyük başarı sayılabilir. Dünya tarihi açısından da önemli bir demokratik örnektir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tek parti yönetimleri genel olarak diktatörlüğe kayma eğilimindedirler. Atatürk'ün Cumhuriyeti ise bu genel eğilime tümüyle ters bir yol izleyerek demokrasiye geçmiştir. Tarihten gelen devlet geleneğinin Cumhuriyet'in sağlam temelleri oturtulmasının, Atatürk'ün gerçekçi anlayışının da böyle bir oluşumda önemli payı vardır. Düzenli, dürüst ve yansız bir seçim Cumhuriyet'in olgunluk eseri sayılabilir. Rejim artık oturmuş ve belirli platform çerçevesinde demokratik yollardan iktidar değişikliği olan bir duruma gelmişti. Devlet ve toplum yönetimi halkın demokratik yarışına açılıyordu. Bir toplum ancak kendini yönetebilecek durumda gelmiş, olgunlaşmışsa demokrasiye geçebilir. Türk toplumu da 20. yüzyılın ortalarında önemli bir kuruluş döneminden sonra bu olgunluğa kavuşuyordu. İktidar değiştiren seçim bu olgunluğun simgesi olarak Cumhuriyet'in yeni bir başarısı sayılabilir. Böylece Atatürk devrimi hedeflerinden birisine daha da ulaşıyor ve tamamlanıyordu. Büyük bir destekle işe başlayan yeni yönetimden herkes çok şey bekliyordu. Cumhuriyet'in demokrasi aşamasında halkın iktidara getirdiği parti öncelikle kendisini destekleyen kitlelere borcunu ödemekle yükümlüydü. Ülkede siyasal değişimle oluşan rahatlama şimdi toplumsal ve ekonomik alanlara yayılacaktı. Yeni iktidarın uygulamaları başlayınca bunların pek de halkın beklentileri doğrultusunda olmadığı görüldü. 10 yıl süren bu dönem Cumhuriyet tarihinin en sert demokrasi kavgasının yapıldığı dönemdir. İç politikada ekonomik değişimler halka verilen sözler nedeniyle öncelik kazanıyordu. Plansız ekonomiyi politikasını iktidarı her ne pahasına olursa olsun bırakmamak üzere başvurulan baskı yönetimleriyle Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet'in ana ilkelerinden siyasal amaçlı ödünler verilmesi izlemiştir. Belli başlı bu üç politikanın odak noktasını da seçimle gelen iktidarın her seçimde daha fazla oy sağlama çabası oluşturmaktadır. Demokrasinin kurumlaşmadığı, cumhuriyetçiliğin kitlelerde yaygın bir siyasal akım olarak gelişmediği toplum yapısında halkın oyuyla iş başına gelen iktidar denetimsiz olarak kendi sorumluluğuyla baş başa kalıyordu. Tek parti yönetimi cumhuriyeti kurmanın sorumluluğuyla halktan bir oranda uzaklaşırken yeni iktidar halkın oyuyla iş başına geldiğinde oy düşüncesine öncelik tanıyarak gelişen politikada sorumsuzluk çizgisine düşüyordu. Bu dönemde oy toplama uğruna yerli yersiz girişimler olmuş, Atatürk'ün büyük eseri siyasal yatırımlarla parçalanmıştır. Ülkenin birçok sorunun çözümlenmek için sıra beklerken, oy potansiyelini elinde tutan çevrelere hoş görünmek için Cumhuriyet'in hırpalanması rejimin geleceği konusunda kuşkular yaratmıştır. Demokrasi, Cumhuriyet'in tamamlanması ve halk egemenliği yönünde geliştirilmesi için düşünülmüştü. Ama yeni iktidar demokrasiyi yalnızca biçimsel ve oy açısından ele almak için Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye atıyordu. Yeni ödünçü politika ülkede Atatürk'e saldırıların artmasına neden oldu. Atatürk'le ilgili suçlar için ayrı yasa çıkartmak gibi biçimsel bir girişim yeterli sayıldı. Bir yandan yasa çıkarılırken bu yasaya dayanılarak belirli çevrelere verilen ödünlerin sayısı giderek arttı. Devrimler halka mal olanlar ve olmayanlar biçiminde ikiye ayrılınca Atatürk yolundan sapma eğilimleriyle iyice hızlandı. Karşıt çevrelerin desteğiyle belirli devrimlerden vazgeçilmeye başlandı. Yozlaştırıcı tutum günden güne genişliyordu. Eskiden Türkçeleştirilmiş olan ezanın yeniden Arapça okutulmasıyla başlayan anti-cumhuriyetçi tutum, halk evlerinin kapatılması, anayasanın eski dile çevrilmesi, orta öğretime din derslerinin konulması, din çevrelerine geniş hoşgörülü davranarak yeni ödünler verilmesi ve baskı yöntemleriyle doruk noktasına doğru tırmanıyordu. Her geçen yıl iç politikanın daha da sertleşmesine doğru ülkeyi götürürken Atatürkçü ve Cumhuriyetçi güçlerde rejimi kurtarmak amacıyla yeni atılımların yapılması için eyleme geçiyordu. Demokratik rejim içinde kalınarak sürdürülen girişimlerin iktidarı daha da sertleştirmesi ve ülkede baskı ve törer havasının estirilmesi gibi istenmeyen sonuçlar yaratması, aydınlarda ve kamuoyunda karamsarlığı daha da yaygınlaştırıyordu. Ekonomide getirilen yeni düzene karşın bunalım arttıkça devrimlerden verilen ödünlerin sayısı fazlalaşmıştır. Demokratik Parti iktidarının halka olumlu görünmesi, onun ekonomik başarılarından çok eski dönemlerle yapılan karşılaştırmalardan ileri gelmektedir. Nesnel ölçülerin ışığında yapılacak bir eş değerlendirmede Demokrat Parti'nin geri kalmış sosyoekonomik yapıyı düzeltmek bir yana onu yeni açmazlara sürüklediği bile söylenebilir. Dipnot 27 İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul 1970, sayfa 293. Ekonomik kalkınma adına büyük çelişkiler ve düzensizliklerle dolu bir politika ısrarla izleniyordu. Endüstri ve tarımda az çok düzen olmasına karşın dış ticaret ve maliye baştan aşağı bozuk bir durumdaydı. Eski hükümetin çıkardığı toprak yasasını demokratlar kendi çıkarları doğrultusunda kullandılar. İktidarda kalmanın yolunu halkın günlük yaşantısında kolaylıklar sağlanmasına bağlayanlar ekonomide rahatlığın yolunu dışa borçlanmada görmektelerdi. Yabancı kaynaklarla dış yardımlar ülkeye çağrılırken bağımlı ekonomi yöntemi kendiliğinden benimsenmiş oluyordu. Bağımlı ekonomi de beraberinde dışa bağımlı politikayı getiriyor, temelinde tam bağımsızlık anlayışı yatan Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha yaratılıyordu. Ekonominin yanı sıra dış politikada bu dönemde bağımlılığa doğru bir çizgi izleniyordu. Dışarıdan alınan büyük ölçüdeki borçlar ülke yararını planlı biçimde kullanabilseydi, kalkınma yarışında önemli bir yol alınabilirdi. Fakat plansız yatırım uygulaması ve verimsiz yatırımlar daha hızlı kalkınmanın en büyük engelini oluşturuyordu. Yüksek taban fiyatlarıyla ilk yıllar rahatlayan köylü çoğunluk, birkaç yıl sonra daha ağır ekonomik bunalımlara sürükleniyordu. Ekonomideki hızlı enflasyonist gidiş toplumsal dengeyi alt üst etmiş, orta ve az gelirli vatandaşlar büyük bir sıkıntı içine düşerken kısa sürede olağanüstü paralar kazanan vergisiz servet sahipleri türemiştir. Oy deposu olarak görülen köylü çoğunluğu, ölçüsüz fiyat politikası ve devrim ödüncülüğüyle elde tutulurken aydınlar, bürokratlar ve orta tabaka dışlanıyordu. Batı ülkeleriyle geliştirilen ilişkilerde ödüncü bir tutum gösterilince bağımlı dış politika dönemi başlatılmıştır. Meclise danışılmadan NATO'ya girebilmek amacıyla Kore'ye asker gönderilmesi dış politika üzerine tartışmaları yoğunlaştırdı. Soğuk Savaş'ın giderek ağırlık kazanması Türkiye'nin NATO'ya girmesine neden oldu. NATO'ya girilmesiyle beraber sınır çatışmalarına karşı bir güvence sağlandı ama dış politika ve savunma stratejisinde önemli değişiklikler yapıldı. Salt yardım ve kredi alabilmek için Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinden büyük ödünler verildi. İkili anlaşmalar gizli imzalanarak kamuoyundan saklandı. Verilen ödünler devletler arası eşitlik kuralını bile ortadan kaldırıyordu. Kapitülasyonları geride bırakan ödünler ikili anlaşmalarla verildi. NATO'yu izleyen Cento Anlaşması bölgesel savunma sistemini baştan aşağı değiştiriyordu.